Ayrım 25, Piyon, Stephen James, Sayfa 321. 56. Bölüm. Telsizimi kaptım. Şahıs hareket halinde doğuya 240 numaralı otoyola doğru gidiyor. Birinci birim takipte lütfen cevap verin. Brent ikinci birim konuşuyor diye cevap verdi. Yakınlardayım, destek olarak geliyorum, tamam. Vanessa Marymount meydanından geçti ve Doğu Chestnut'a döndü. Lien Hua aradaki mesafeyi koruyor, sadece kadını kaybetmemizi önleyecek kadar yakından gidiyor, trafiğin içinde tıpkı bir profesyonel gibi kayıyor, süzülüyordu. Birden Vanessa kırmızı ışıktan geçerek sola doğru keskin bir dönüş yaptı. Lien Hua sol şeride geçip kavşakta karşıdan gelen bir kamyona doğru dolu dizgin giderken lastikleri avaz avaz bağırdı. Kamyonun bize, daha doğrusu bana çarpacağından emindim. Ama Lien Hua arabayı yolun kenarına savurdu. Birilerinin artık pek de düzgün olmayan çimenlerinin üzerinden geçip kamyonu sıyırıp tekrar yola çıkardı. İyi araba kullanıyorsun dedim. ATV'si olan iki abiyle büyümekten. Dipnot, ATV, İngilizcesi All Train Vehicle olan dört tekerleğe sahip, tek ya da çift kişilik her türlü zeminde hareket eden araç. İkimiz de devriyede olanları alıp karanlık bir çekmeceye koymuştuk. Sıkıca kapatmıştık, hiçbir şey olmamıştı, hayat normale dönmüştü. Hayır, dönmemişti. Telsizde Brent Tucker aradım, şahıs sola Charlotte'a doğru döndü, bizi görmüş olabilir. Onu gördüm, Tucker'ın sesi tekrar duyuldu, tam arkasındayım. Lien Hua dönüş yaptı ve Tucker'ın sedan arabasının arka ışıklarının 400 metre kadar ileride görüşümüzden çıktığını gördük. Gerçekten çok hızlı dedim. Lien Hua ayağını yere vurdu ve virajı döndük. Tucker Stratford golf sahasına gidiyor dedi. Doğu girişini ben tuttum. Kuzeye gidip oradaki girişi de siz tutun. Önümüzdeki yol ikiye ayrılıyordu. Lien Hua hangi taraf diye bağırdı. Sağ mı sol mu? Bilmiyorum dedim. Karar ver. Caddelere, ağaç sıralarına, mahallenin yerleşimine baktım. Sağ. Direksiyonu kırdı ve sarsılarak sağdaki yola girdik. Yol bizi dar bir kır yolu üzerinden golf sahasının kuzey girişine çıkardı. Telsizlerimizi alıp arabadan çıkarken nasıl bildin diye sordu. Seyahat teorisi, kent planı, daha sonra açıklarım. Erkek şüpheli, Tucker'ın sesiyle takipteyim. Erkek mi dedi Lien Hua, Grolin mi? Meçhul diye geldi cevap. Lien Hua ve ben çimenlerin üzerinden 17 numaralı deliğe doğru koştuk. İçimden keşke çipleri seçseydik diye düşünmeye başladım. Vanessa yaya olarak hareket halinde diye bağırdı Tucker. Lokale doğru gidiyor. Lien Hua'ya doğuya git dedim. Dağılıp Grolin kızı bulmadan önce biz Grolin'i bulabilecek miyiz görelim. Lien Hua sola doğru fırlayıp gözden kayboldu. Ben de sağa, ağaçların içine doğru atıldım. Bir kum çukurunu geçtim. 50 metre kadar önümde çömelmiş, gizlice lokale doğru ilerleyen birini gördüm. Telsizin düğmesine bastım. Tucker neredesin? Lokalin batısında. Sanırım onu görüyorum dedim. Golf arabalarının yanında, güney tarafta. Şahıs ilerledi, gölgelerin arasına daldı, kayboldu. Bir dakika, kaybettim onu diye bağırdım. Bu arada silahımı kılıfından çıkartırken ileri doğru fırladım. Senin yakınların ne olmalı? Tucker'ın cevabı batı girişinde diye geldi. İçeri giriyorum. Lien Hua'yı bekle diye bağırdım. İllüzyonist ağaç sırası boyunca gölgelerin arasından kayıp lokale gitti. Bu geceki planlarını değiştirmek, duruma uyarlamak zorunda kalmıştı. Ama sonunda her şeyin yoluna gireceğinden emindi. Ah, çok güzel bir şekilde sonuçlanacaktı. Ben parayı diğer elime saklarken siz bu elime bakın. Sabahki patlama geldi aklıma. Bu da bir başka tuzak mı? Telsizimden Brent'e destek bekle dedim. Tucker adamı kıstırdık diye cevap verdi. Haydi yakalayalım. Bir şey söylememe fırsat kalmadan Tucker bir bıçak gibi gölgelerin arasından süzüldü ve çitin üzerindeki bir açıklıktan girip gözden kayboldu. Çok fazla kişi, zayıf iletişim, birinin canı yanacak. Geri gel dedim, bölgeyi kontrol altına al. İllüzyonu silahını çıkardı. Karanlıkta oturdu, bekledi. Kırılan camın sesini duydum ve köşeyi döndüm. Bir alarm çalmaya başladı. İçeride, tekrarlıyorum, içeride. Koştum, kırılan camdan içeri girdim, dinledim. Tucker! Bir el silah sesi. Hayır. Kırmızı acil durum ışıkları yandı. Yanıp sönen kızıllık odayı kapladı. Alarm gecenin içinde durmadan çalıyordu. Atan bir kalbin içindeymişim gibiydi. Telaşla köşeyi döndüm. Katil, burada. O an karanlıkta bir hareket oldu. Kim var orada diye bağırdım. El fenerimi yakıp odayı taradım. El feneri, sol silah sahibi kimsin? Anlaşılmaz hırıltılar, bir boğuşma, köşede karanlıkta iki kişi. Bir hareket diğerini belirsiz hale getiriyordu. Belirsiz hareketler. Biri kadındı, Lianhua. Dönüp de birini tekmelediğini gördüm. Adam yere düştü, silahını çıkardı. Hareket etmeye hazır bir şekilde yere çömeldi. Sonra bir el silah, saklanmak için kendini yere attı. Karanlığın içine daldım, Lianhua diye bağırdım. Bir el silah sesi daha, yandaki odadan. Adrenalin seviyem tavan yapmıştı. Lianhua, iyi misin?
Ben iyiyim.
Takır, neredesin? Sonra Lianhua'nın dövüştüğü kişi ayağa kalktı. İki elinde iki silah bana doğru koşmaya başladı. Her şey bulanıktı, kırmızı bir bulanıklık. Nişan alıp silahını yere at diye bağırdım. Çok karanlıktı. Pencereden gelen ışıkta tek görebildiğim silüetiydi. Boğuk sesler, hemen bırak onları. Cevap yok. Silahları bana doğrultmuş, hızlıca geliyordu. Adamı aşağı indir Pat, yoksa ölürsün dedim içimden. Ben tetiği çekemeden solundan iki el peş peşe silah sesi duydum. Şahıs geriye doğru savruldu ve yere çarptı. Birdenbire ışıklar yandı. Tucker silahını sallayarak kapıdan içeri koştu. Vurdum onu diye bağırdı. Groline vurdum. Kırmızı ışık hala yanıp sönüyordu, yanıp sönüyordu. Odanın diğer tarafına baktık. Yerde iki ceset vardı. Biri ensesinden vurulmuş Vanessa Müller'di. Diğeri göğsünden kanlar akan Joseph Grolin'di. Ağzına siyah bant yapıştırılmıştı. İki eli de sıkıca bantlanmış, silahlar bantla kabzalarından ellerine tutturulmuştu. Oyuncak silahlar. 57. Bölüm. Hayır, ah lütfen hayır diye nefesi kesildi Tucker'ın. Ne yaptım ben? Lianhua Vanessa'ya yardım etmeye koştu. Ben Grolin'e koştum, hala yaşıyordu. Tucker'a silahını kaldır diye bağırdım, hemen. Grolin silahları elinden bırakamıyordu, atamıyordu. Ve silahları bırakamadığını söylemek için bandı da ağzından çıkaramıyordu. Bandı yüzünden çekip çıkardım. Kanlı beyaz bir piyonu ağzından tükürerek çıkardı. Bunu sana kim yaptı Joseph diye sordum. Kim? Nefes almaya çalışarak güçlükle yutkundu. Vanessa'ya ben zarar vermedim demeyi başardı. Gözlerinde yaşlar vardı. Bir süredir ağlıyor. Büyük ihtimalle polislerin geldiğini biliyor ve kurtulmaya çalışıyordu. Kim dedim? Bunu kim yaptı? Kırmızı ışık etrafımızda yanıp sönüyordu. Bum bum bum bum. Bir ağız dolusu kan tükürdü. Bir ambulans çağırın hemen. Yanımda şok geçirmiş gibi dikilen Tucker'a bağırdım. Grolin'e doğru eğildim. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ama çok geçti. Son bir nefes almaya çalıştı ve kendini yere bıraktı. Hayır. Kalp masajı yapmaya başladım ama göğsündeki iki kurşun yarasıyla pek bir faydası olmayacaktı. Bum bum bum bum. O ambulansın gelmesi lazım. Lianhua yardım için telsizle çağrı yaptı. Tucker hala şoktaydı. Ne yaptım ben diye söyleniyordu. Ne yaptım ben? Hemen içeri girmek zorunda mıydın Tucker diye bağırdım. Neden beklemedin? Sirenler, polisler yoldaydı. Bum bum bum bum. Grolin'in paramparça olan göğsüne tekrar hayat vermeye çalıştım. İşe yaramadı. Joseph Grolin ölmüştü ve illüzyonist o değildi. 10 dakika sonra ambulans Vanessa Müller'i Mission Memorial Hastanesi'ne götürmek üzere hareket ediyordu. Olay yerinde ölmesi muhtemeldi. Olay yerindeki ruh hali korkunçtu. Bana doğru koştu dedi Lianhua. Afallamıştı. Hepimiz öyleydik. Silahı var gibi gözükünce tekmeyle eline vurdum, bırakmadı. Bununla ilgili her birimizin ayrıntılı rapor yazması gerekecek dedim. Burada tam olarak ne olduğunu çözmeye çalışın. Gördünüz değil mi dedi Tucker, silahları bana doğru sallıyordu. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Her şey sona erdiğinde Brent büyük ihtimalle disiplin cezası falan almazdı. Hem adam silah gibi gözüken şeyleri bize doğru sallamış, sözlü olarak cevap vermemiş veya silahları yere bırakmamıştı. Tabii ki ikisini de yapamazdı. Sadece illüzyonistin piyonlarından biriydi. Hepimizin öyle olduğunu düşünmeye başlıyordum. Katil Vanessa'yı kullanarak bizi buraya çekti dedim. Kimse kadını ateş etmedi ama değil mi? Hepimiz başımızı salladık. Tamam dedim, o zaman o burada bir yerlerdeydi. Olay yeri ekibinden çocuklara mekanı aratacak ve otoparktaki adamın boynundan çıkarılan kurşunla uyup uymadığını görmek için balistikçilere kadının ensesindeki kurşunu inceleteceğiz. Sonra Tucker'a döndüm. Bu kızımdan nefret ediyorum ama yapmak zorundayım. Buradaki kıdemli ajan olduğuma göre silahını bana vermen gerekiyor. Ölüme sebebiyet verecek şekilde kullanıldı ve tam bir soruşturma yapılabilene kadar. Biliyorum, silahını elime verdi, biliyorum. Yüzü bulutlandı. Üzerine çöken şey şoktan mıydı yoksa suçluluk duygusundan mıydı bilemiyordum. Belki de ikisinden de bir parça vardı. Döndü ve omuzları çökmüş bir vaziyette uzaklaştı. Gitmesine izin verdim. Onun için üzülmüştüm. Tüm olay midemi bulandırmıştı. Ama başka ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyordum. Sonraki iki saat boyunca soruları cevapladım ve gözlerim kapalana kadar görevli memurların verdiği formları doldurdum. Bizim ekipten olay yerini terk eden son kişi bendim. Memurlardan birinin arabasıyla otele gidince yatağa çöktüm, uyumaya çalıştım. Fakat uyumayı denemem barfix çekmekle sonuçlandı. Omzum o kadar ağrıyordu ki tek kolla yapmak zorunda kaldım. Çektiğim her barfix'te illüzyonisti yakalayacağıma yemin ettim. Öfkem iyice körüklenmişti ve illüzyonisti durdurmak dışında hiçbir şey onu söndürmeyecekti. 58. Bölüm. Aaron Jeffrey Kincaid toplantı odasının dışında bir an durdu ve dinledi. Kapının arkasında bir adamın ölçülü sakinleştirici bir şekilde konudan konuya atlayarak konuştuğunu duydu. Sesi tanıyordu. Babanın sesiydi. Rahip Jim Johnson sesi. Kasetten haberi vardı. Babanın müritlerini ve ailesini sıraya girmek ve ölmek konusunda ikna ettiği kasetti. Yıllar içinde Aaron kendi ailesine bu sözleri öğretmişti. O sözleri çocuklarına hayır dualar etmek için ezberlemiş, bunların kutsal dualar olduklarına inanmışlardı. Bazıları kasete ölüm kaseti adını vermişti. Kincaid ise onu sadece son mesaj olarak hatırlıyordu. Kapıyı açtı ve ailesini gösterişli halının üzerinde bağdaş kurmuş bekler vaziyette buldu. Kadınlardan birkaçı sallanarak gözleri kapalı bir eski zaman ilahisi okuyorlardı usulca. O odaya girince mırıldanmalar durdu. Adamlardan biri kaseti durdurdu ve aile üyeleri alınlarını yere değdirip kollarını kırık kanatlar gibi iki yanda avuçlarını yukarıda tutarak başlarını saygıyla eğdiler. Onlara bu hareketi öğretmemişti, yapmalarını istememişti. Ama yıllar geçtikçe bu hareket doğal bir tepki haline gelmişti. Sadece onu onurlandırmak istiyorlardı. Onları bundan mahrum edemezdi. Mahrum etmek için bir sebep yoktu. Bu grubu hayatında hiçbir şeyi sevmediği kadar seviyordu. En azından ona sevgi gibi gözüküyordu, anlatması güçtü. Ona kendisi ve yapabilecekleri hakkında çok şey öğretmişlerdi. Ama onlara karşı hissettiği şey sevgi olsa da olmasa da asil bir duyguydu, bundan emindi. Bundan 30 yıl önce çok büyük bir trajedi meydana geldi diye başladı. O konuşmaya başlayınca hepsi aynı anda tekrar dikleştiler. O neslin en büyük trajedilerinden biri. Gerçekleşmesi gerekmiyordu. Gerçekleşmesi için hiçbir neden yoktu. O gün anne babalar öldü. Çocuklarını seven anne babalar, erkek ve kız kardeşler öldü. Yanlış bir şey yapmamış, hiçbir kanunu ihlal etmemiş, kimseye zarar vermemiş. Tıpkı sizin ve benim gibi erkekler ve kadınlar öldü. İyi insanlar. O gün sizin ve benim gibi insanlar can verdi. O korkunç günde. O konuşurken müritleri başlarıyla onaylıyorlardı. Hikayeyi çok iyi biliyorlardı. Özgür yaşayamadıktan sonra hayat onlar için bir seçenek değildi. Onları baskı altında tutan, inançları yüzünden onlardan nefret eden toplumun kölesi olmaktansa diğer tarafa geçmeyi yeğlerlerdi. Kincaid şimdi aralarında dolaşmaya başlamıştı. Sessiz bir kutsama hareketiyle parmaklarıyla yanaklarına dokunuyordu. Tek suçları daha iyi bir dünyanın hayalini kurmak, bu dünya için kavga etmek ve ona inanmaktı. Duraksadı. O işe yarasa bile amacı dramatik bir etki yaratmak değildi aslında. Duraksadı çünkü tıpkı halkın tapınağındaki silahlı adamların alacakaranlıkta onu kovalamaları gibi hatıralar onu kovalamaya başlamıştı. Bebekler, nehir ve şırıngalar geldi aklına. Ama en çok kalbimi kıran ölmeleri değil, miraslarına leke sürülmesi. Hepimiz ölmek zorundayız ama hatıralarımızın ayaklar altında çiğnenmemesi gerekir. Ailem, arkadaşlarım dünya tarafından çılgın tarikat üyeleri olarak adlandırıldılar. Birleşmiş Devletler hükümeti onların yok edilmesinde oynadığı rolü örtbas etmeye çalışırken günlerce güneşin altında çürümeye terk edildiler. Sesi kalınlaştı, yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Hayatlarına mal olan trajedi, onları avlayan devletin suçuydu. Ceplerini fakirlerin rüyalarıyla dolduran kültür. Müritleri, ailesi onaylarını dile getirdiler. Aaron Jeffrey Kincaid yürümeyi bıraktı ve müritleri gerçek inananlar arasında o bir heykel gibi, bir tanrı gibi dikildi. Safi nefretten oluşan bir ürperti onu ele geçirdi ama öfkeyi yakaladı, sıkıca tuttu. Onu bilgilendirmesine, onun rehberi olmasına izin verdi. Eliyle Marcy'nin çenesini tuttu ve bakışlarına karşılık vermesi için başını yavaşça yukarı kaldırdı. Efendi tarafından bu şekilde seçildiği için kızardı. Erkekler bakışlarını duygusuzlaştırıp çelik gibi sımsıkı çeneleriyle başlarını sallarken kadınlardan bazıları yavaşça ağlamaya başladılar. Marcy ona bir kız çocuk doğurmuştu. Kincaid Marcy'nin çocuklarla ilgili durumu anlayacağından emindi. Başından beri Kincaid ile birlikteydi. Hatta aileye katılmadan önce PT Eczacılık Araştırma ve Geliştirme bölümünde çalışmıştı. Gözlerindeki zarif yaşlar Kincaid'e haklı olduğunu anlatıyordu. Anlıyordu. Kincaid'in arkasındaki kütüphanenin kapısına bakıyordu. Ve bu yüzden çocuklarımızı, onları bizden alacak kişilerin ellerinden ve onlara sadece aldatmayı, şeytanlığı ve nefreti öğreteceklerden kurtarmak için yapmamız gerekeni yaptık. Sevgimizden, geleceğe dair ümidimizden. Bunca yıldır taşıdığım acıdan korumak için onları bizden önce diğer tarafa gönderdik. Marcy'nin gözlerinin içine baktı. Sevdiklerinizin hatırası üzerine tüm dünyanın tükürdüğünü bilmenin acısı. Kadının yüzüne baktı. Merhamet ve sevgi, çocukları böyle işkencelerle dolu bir hayattan korumayı gerektiriyor. Marcy sessiz durmayan yaşlar akıtmaya başladı. Hala bakışlarını kaçırmasına izin vermiyordu. Çocuklarımızın acı çekmesini ister miyiz? Anne babalarının inançları yüzünden küçümsendiklerini ve alay edildiklerini duyarak büyümelerini. Hayır, istemeyiz. Böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü çocuklarımızı çok seviyoruz. Daha da çok gözyaşı aktı. İnsanlardan birkaçı kütüphaneye açılan kapıya bakma girişiminde bulundu. Bizden öncekilerin çocuklarına yaptıklarını yaptık çocuklarımıza. Ama sadece çocuklarımızı onların çocuklarını sevdikleri kadar sevdiğimiz için, onların çocuklarını korudukları gibi korumak için. Adamlardan biri, "Evet!" diye bağırdı. "Evet baba!" Sonra Aaron Jeffrey Kincaid, Marcy'nin çenesini bıraktı ve kütüphane kapısına yürüdü. Çocukların cesetlerini görebilmek için kapının kolunu tutup açtı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 334.